Ayrım 21, sayfa 329. 3. Düğün yemeği daha yeni boyanmış kilisede akşam karanlığında verildi. Girişlerden sarkan onlarca ampul, kilisenin içini gündüz vaktinden daha çok aydınlatıyordu. Kilisenin önündeki küçük avludan bir makinenin tuhaf gıcırtıları duyuluyordu. Bu gizemli elektrik akımı o makineden geliyordu. Kablolardan geçen akım ampullere doluyor, yanan ampuller de karanlığı aydınlatıyordu. Bu tuhaf ışık pervaneleri kendine çekiyor, ışığa çarpan pervaneler yanıyor, sonra aşağıya Simeku'nun taburundaki subayların ve dalan şehrinin önde gelen beyefendilerinin başlarının üzerine düşüyordu. Simeku üzerinde askeri üniforması ve yüzünde muzaffer bir parıltıyla masanın başındaki onur konuklarına ayrılmış olan sandalyesinden kalktı. Boğazını temizleyip yüksek sesle "Sevgili silah arkadaşlarım ve sayın ileri gelenler. Bugün buraya seçkin dostum Babit ve bendenizin küçük bağlısı Shanguan Yandi'nin evliliklerini kutlamak için toplandık. Bu büyük ve mutlu bir olaydır. Hepinizi alkışlamaya davet ediyorum. Lütfen" dedi. Herkes coşkuyla alkışladı. Simaku'nun yanında üzerinde beyaz üniforma olan göğsüne kırmızı bir çiçek iliştirmiş güneş yüzlü Amerikalı delikanlı Babit oturuyordu. Sarı saçlarına fıstık yağı sürmüştü. Saçları köpek yalamış gibi parlıyordu. Babit'in yanında üzerinde beyaz elbiseli Shanguan Yandi oturuyordu. Elbisenin yarı aralanmış göğüs dekoltesinden memeleri görünüyordu. Birden ağzım sulandı ama 8. ablamın dudakları soğan kabuğu gibi kupkuruydu. Günün erken saatlerinde Sima Liang ve ben onun elbisesinin arkasında sülün gibi uzanan uzun mu uzun kuyruğunu sürmüştük. Başına iki tane ağır mı ağır çingülü iliştirmişti. Yüzündeki makyaj kendini beğenmişliğini kapatamamıştı. Niyandi seni mutlu şey, daha kuş besinin kemikleri soğumadan arsızca bir Amerikalı ile evlendin. Bu durumdan hiç hoşnut değildim. Bobit'in bana plastik saplı keskin bir çakı hediye etmiş olmasına rağmen hiç mutlu değildim. Şu ampul denilen şey gerçekten de kötü bir şeydi. Işığıyla beyaz elbiseyi öyle bir aydınlatıyordu ki elbisenin altındaki kırmızı uçlu beyaz memeler neredeyse açıkça seçilebiliyor ve ortak bir hedef haline geliyordu. Oradaki tüm erkeklerin gözlerini dikip onları izlediğini biliyordum. Hatta Simoku bile göz ucuyla dikizliyordu. Memelerinizde hiçbir şeyden haberi yoktu. Orada kendi hallerinde gönüllerince sallanıp duruyorlardı. Küfretmek istedim ama kime küfredecektim ki? Babit denen orospu çocuğu bu geceden sonra onları ele geçirecekti. Terden yapış yapış olmuş elimle cebimdeki çakıyı sımsıkı kavradım. Birden Niyandi'nin üzerine atılıp çakımla elbisesini parçalasam, sonra eteklerine yapışıp boylu boyunca aşağı indirsem nasıl bir manzara olurdu acaba? Simaku hala boş boş konuşmaya devam eder miydi? Babit hala heyecanlıymış gibi yapar mıydı? Shanguan Niyandi hala mutluymuş gibi davranır mıydı? Bu hazineleri gizlemek isterdim ama onları nereye saklayabilirdim ki? Samanlığa mı saklasam? Hayır, olmaz. Gelincik yer. Duvarın deliklerine saklasam fare gelip kapar. Ağaç dallarının arasına koysam baykuş çalar. Biri yavaşça karnımı dürttü. Sima Liang'miş. Üzerinde çocuk bedeninde beyaz bir takım elbise vardı. Boynuna siyah bir kelebek bağlamışlardı. İkimizin üzerindekiler tıpı tıp aynıydı. Küçük dayı otursana, bir sen ayakta dikiliyorsun dedi. Ağır ağır taburuya otururken ne zaman ve niçin ayağa kalktığımı hatırlamaya çalıştım. Sha Zhaohuan'ın üzerinde çok güzel bir elbise vardı. Düğünde Shanguan Yandi'ye bir demet kırk çiçeği vermişti. İnsanların kulakları şimdi Sima Kun'un dedikleriyle doluyordu. İnsanların gözleri direkt Shanguan Yandi'nin memelerine bakıyordu. İnsanların burunları et ve içkinin hoş kokularını alıyordu. İnsanların aklından sürekli tek bir şey geçiyordu. Shanguan Yandi yemek çalan yavru bir kedi gibi küçük pençesini masaya uzatıp bir parça et aldı. Sonra burnunu silermiş gibi yapıp eti ağzına atıverdi. Simaku'nun konferansı hala devam ediyordu. Elindeki kadehi kaldırdı. Bu şarabı özel olarak bataklık dağının oradan satın almıştı. Kadeh kırmızı ışıltılar saçıyordu. Kadehi neredeyse gün boyu elinde havada öylece tutmuştu ama hiçbir yorgunluk belirtisi göstermiyordu. Babit Bey, gökten aramıza inmiştir. Babit'i bize gök göndermiştir. Onun uçuş gösterisine hepiniz kendi gözlerinizle şahit oldunuz. Başımızın üzerinde ışığın ampulleri de o donatmıştır diye sürdürdü konuşmasını. Eliyle kirişlere asılmış olan ampulleri gösterince kalabalığın gözleri Shanguan Yandi'nin o insanı eritip mesleden, ilhamdan ilhama sürükleyen memelerinden kısa bir sürede olsa ayrıldı. Onun parmağı rehberliğinde herkes şimdi o gözlerinde batan parlak ışığa bakıyordu. Beyler, buna elektrik derler. Çin'in şimşek tanrısından çalınmıştır. Gerilla birliğimiz Bobit'in aramıza katılmasından bu yana pürüzsüz bir şekilde yoluna devam etmektedir. Bobit bizim talih generalimizdir. Bizlere bir kucak dolusu hünerle gelmiştir. Bekleyin biraz. Birazdan siz sayın önde gelenlerin gözlerini daha da açacak bir şey gösterecek dedi Simako. Sonra biraz yana dönerek başlarda Papaz Moller'in vaazlarını verdiği, ardından İmha Birliği üyelerinden kadın asker Tang'ın Japonlara karşı verdiğimiz direniş sırasında köylülere seslendiği kürsünün arkasındaki duvarda asıldıran beyaz bir kumaşı gösterdi. Gözlerimin karardığını hissettim. Elektriğin o cafcaflı parıltısına daha fazla bakmak istemedim. Böyle bir daha aramızda oldukça sırtımız yere gelmez. Savaşı kazandık. Babit Bey de memleketine dönmek istiyor. Onu burada tutmak için elimizden geleni ardımıza koymamalıyız. Onu kesinlikle göndermemeliyiz. Onu kalması için büyük bir coşku ve tüm samimiyetimizle ikna etmeliyiz. Bunu kendime iş edindim. Peri kızlarından bile daha güzel olan küçük baldızımı ona vermemin nedeni de budur. Bobit Bey ve Shanguan Yandi'nin mutluluğuna hepinizi kadeh kaldırmaya davet ediyorum. Şerefe diye bitirdi konuşmasını. Davetliler hararetle ayağa kalktı. Kadehlerini ellerine alıp tokuşturdular. Çin çin, haydi hop, fon, başlar geriye, dip. Shanguan Yandi parmağında altın yüzük takılı olan elini uzatıp kadehini aldı. Önce Bobit, ardından Simoku ve Shanguan Zavidi ile kadehi tokuşturdu. Shanguan Zavidi daha yeni doğum yapmıştı, hala eski gücünü toplayıp kendine gelememişti. Yüzü çok solgundu, yanaklarında hiç sağlıklı görünmeyen kırmızı noktalar vardı. Simoku, şimdi sıra gelinle damadın içki içmesine geldi. Hadi kollarınızı birbirine dolayın dedi. Bobit ve Shanguan Yandi, Simoku'nun önderliğinde kollarını birbirine dolayıp garip bir şekilde içkilerini yudumlarken kalabalık neşeyle şahlandı. Ardından hep bir ağızdan bağırışmaya başladılar. Kadehler çınladı, yemek çubukları havada uçuştu. Onlarca ağız hep birlikte çiğnemeye başladı. Hiç de yakışık almayan sesler çıkardılar. Dudakları ve yanakları kat kat parlak yağ bulandı. Bizim masada benim dışında Simeliang, Shazahua, sekizci ablam ve nerede ortaya çıktığını bilmediğim birkaç iblis vardı. Ben hariç hepsi yemek yiyordu. Ben yemek yiyeceğimi onları inceliyordum. Yemek çubuklarını elinden ilk fırlatıp elle yemek yemeye başlayan Shazahua oldu. Sol elinde bir tavuk butu, sağ elinde bir domuz bacağı vardı. Bir ısırık ondan, bir ısırık bundan diye yemeğe girişti. Masadaki ufaklıkların yemeğe konsantre olmak için çiğnerken gözlerini yumduklarını fark ettim. Sanki 8. ablamı taklit ediyorlardı. 8. ablam alev alev yanan yanakları ve kırmızı birer bulutu andıran dudaklarıyla gelinden kat kat daha güzeldi. Ufaklıklar yemek yerken gözlerini yummalarının aksine masaya uzanıp yemek alacakken gözlerini koca koca patlatıyorlardı. Onları hayvan leşlerini yemek için birbirleriyle kapışırken görünce hallerine çok üzüldüm. Annem 6. ablamın Bobit'e varmasına karşı çıkmıştı. 6. ablam, ana ninemi öldürdüğünü kimselere söylemem, sırrım bende güvende dedi. Bunu duyan annem birden yumuşayıverdi, sükunetini bozmadı. Bu sessizlik annemi sonbahar yaprakları gibi soğudurdu. Birden düğün işlerinden elini ayağını çekti, hiç aldırış etmiyordu artık. Aksi gibi 6. ablam da bu işe bozuldu. Günlerce huzursuz huzursuz dolandı. Ziyafet birden doğal akışına döndü, öngörülebilir bir çizgide ilerliyordu. Masalar arası diyalog, içki yarışının merkeze oturmasıyla birlikte yarıda kesildi. İçkinin kaynağı hiç kesilmeyecekmiş gibi görünüyor, yemekler masaya zincirleme bir şekilde konuluyordu. Beyaz üniformalı garsonların elleri kolları servis tabaklarıyla doydu. Küçük adımlarla hızla ilerlerlerken bir yandan da yüksek sesle yemek isimlerini şakıyorlardı. Geliyor, ağır ateşte pişmiş soslu köfte, yer açın, ızgara bıldırcın, yol verin, güveçte pişmiş mantar ve tavuk geliyor. Bizim masadaki konukların hepsi tabağını silip süpürmüş birer generaldi. Geliyor, cilalı domuz filota geliyor. Masamıza pırıl pırıl parlayan bir domuz bacağı düşer düşmez, yağdan pırıl pırıl parlayan birkaç küçük el aynı anda ileri atıldı. Yandım, hepsi zehirli yılanlar gibi tıslıyordu. Ama hiçbirinin durup da dinlenecek boş vakiti yoktu. Eller yine uzandı, birer pençe et kopardılar. Et kazara ellerinden kayıp masaya düşerse hemen kaldırıp ağızlarına tıkıyorlardı. Şimdi durmak olmaz. Haydi hop, boyunlar ileri, lop lop, domuz gibi yalamadan yut. Ağızlar açık, kaşlar çatık, gözlerden biraz da yaş gelsin. Tabaklar göz açıp kapamadan gümüş gibi parlayan beyaz kemiklerle dolup taşıyordu. Ne bir parça et ne de bir parça deri. Ardından sıra kemikleri kemirmeye geliyordu. Kemiği kapan büyük bir azimle eklem yerleri ve tendonların iliğini kurutuyordu. Kemiği kapamayan gözlerinden fışkıran yeşil ışıklar eşliğinde parmaklarını yalıyordu. Karınları plastik bir top gibi şiştikçe şişti. Çırpı bacakları taburelerden acınası bir halde aşağıya sarkıyordu. Karınlarından yeşil baloncuklar fışkırdı. Karınları mis kedileri gibi gurulduyordu. Açılın, tatlı ekşi soslu mandarin balığı. Koca göbekli budur, çenesi sarkmış, gevşek yanaklı, yüzünde çirkin ve vahşi bir ifade olan beyaz smokin giymiş bir garson elinde ahşap bir tepsiyle çıkageldi. Tepsinin üzerinde beyaz seramik bir tabak vardı. Tabağın içinde ise büyük sarı bir balık uzanıyordu. Ardından her birinin boyu az önce gelen garsondan daha uzun olan bir dizine garson geldi. Hepsinin üzerinde aynı beyaz smokinden vardı. Hepsi az önceki ahşap tepsiden taşıyordu. Tepsilerin üzerinde aynı seramik tabaktan ve tabakların içinde o birbirinin aynı büyük sarı balıklar vardı. En arkadan gelen garson bir elektrik direğini andırıyordu. Balık tabağını masamıza koyarken bana bakıp garip bir yüz hareketi yaptı. Onu sanki bir yerlerden tanıyor gibiydim, yüzü çok tanıdıktı. Çarpık bir ağız, gözlerden biri kapalı, burnunun üstü buruşmuş, bu hayata benzeyen yüzü bir yerde görmüştüm ama nerede? Yoksa imha birliğinin Şanguanpanti ve Lulilen için düzenlediği düğün yemeğinde mi görmüştüm? Tatlı ekşi soslu mandarin balığının bir yanı altın sarısı bir yarayı andıran biçimde kesilmişti. Aradaki boşluğa tatlı ekşi ve yapış yapış olan bir şurup dökülmüştü. Balığın opak beyazı gözleri zümrüt yeşili bir soğanla örtülmüştü. Üçgen şeklindeki kuyruğu acınası bir halde tabağın dışına taşmıştı. Sanki birazdan hafiften oynayacak gibiydi. Yağlı pençeler bir kez daha iş başındaydı. Onların balığın cesedini parçalamasına dayanamayacaktım. Yüzümü başka bir yere çevirdim. Şanguanyandi ve Babit onur konuğu masasından kalktılar. İkisinin de elinde içi kırmızı şarapla dolu uzun kadehler vardı. Kadeh tutmayan kollarını birbirlerine doladılar. Nazik bir hareketle yavaştan bizim masaya doğru seyirdiler. Masadaki bütün gözler balığa çevriliydi. Zavallı balıkçık. Çoktan yarısı yenmişti. Mavimsi kılçıklarını seçebiliyordum. Küçük pençelerden biri balığın kılçığına bir fiske atınca balığın alt tarafındaki etler göz açıp kapamadan tabağın içine düşüverdi. Şimdi her ufaklığın önünde üzerinden dumanı tüten şekilsiz balık parçaları vardı. Ufaklıklar obur, küçük yaratıklar gibi yemeklerden büyük porsiyonlar alıp kendi inlerine sürüklüyor, ardından yavaşça midelerine indiriyordu. Balık tabağında şimdi sadece davul gibi şişkin bir balık kafası, ince ve yakışıklı bir kuyrukla bu ikisini birbirine bağlayan omurga kalmıştı. Kar beyazlı masa örtüsünün her yanı iyice batmıştı. Sadece benim önümdeki kısım beyazlığını koruyordu. Beyazlığın içinde ise içi kırmızı şarapla doldurulmuş bir kadeh vardı. Sevgili küçük dostlarım dedi Babit candan bir sesle bardağı yüzümüze doğru kaldırıp. Birleşmemizin şerefine. Karısı da kendi şarap kadehini yüzümüze doğru kaldırdı. Parmaklarının bazısı kıvrılmıştı, bazısıyla dümdüz uzanıyordu. Eli bu haliyle bir orkideyi andırıyordu. O altın yüzük orkidenin taç yapraklarının üzerinde ışıl ışıl parlıyordu. Yarı açılmış memeleri ise beyaz bir porselen gibi soğuk soğuk parlıyordu. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başladı. Ağızlarına balık tıkıştırmakla meşgul olan masa arkadaşlarım ellerini ayaklarını nereye koyacaklarını bilemedikleri bir telaşla ayaklandılar hemen. Yanakları, burun uçları ve hatta alınları bile yağ içinde kalmış pırıl pırıl parlıyordu. Hemen yanımda oturan Simal Yang ağzındaki balığı telaşla yuttu. Örtünün masadan sarkan kısmını alıp ellerini ve ağzını sildi yalandan. Bembeyaz ve narin ellerim vardı. Üzerimde tek bir leke bile yoktu ve saçlarım altın gibi parlıyordu. Midem bugüne değin hiçbir hayvan leşi sindirmemiş, dişlerim hiçbir bitki lifini dişlememişti bile. Bir dizi yağlı küçük pençe yeni evli çifte beceriksizce kadeh tokuşturdu. Tek istisna bendim. Masanın önünde ayakta dikilmiş, büyülenmiş bir şekilde Shangguan Niandi'nin memelerine bakıyordum. İki elimle masanın kenarına tutunup Shangguan Niandi'nin üzerine atıp meme uçlarını ememek için var gücümle dizginlemeye çalışıyordum kendimi. Babit bana, sen niye yiyip içmiyorsun, hiçbir şey yemedin mi, bir lokma bile mi diye sordu şaşkınlıkla. Shangguan Niandi kısa bir süreliğine de olsa tahtından aşağı inip benim gözümde onun altıncı ablam olmasını sağlayan niteliklerini tekrar eline aldı. Boş kalan eliyle boynumu okşayarak taze kocasına, benim kardeşim yarı peridir, biz sıradan ölümlülerin yediklerinden yemez dedi. Altıncı ablamın vücudundan yayılan o hoş koku beni çılgına çevirdi. Ellerim irademe ihanet edip onun memelerini kavrayıverdi. İpekli elbisesi ne kadar da kayganmış. Altıncı ablam paniklemiş bir halde çığlık atıp şarap kadehini yüzüme boşalttı. Altıncı ablamın yüzü kıpkırmızı oldu. Elbisesinin bükülmüş yakasını kurtarmaya çalışırken seni küçük piç diye söyledi alçak sesle. Kırmızı şarap yüzümden akarken gözlerimin önüne kırmızı şeffaf bir perde asıldı. Shangguan Niandi'nin memeleri iki büyük kırmızı balon gibiydi. Gözlerimin önündekilerden değil zihnimdeki memelerinden bahsediyorum. İşte onlar iki büyük kırmızı balon gibi gürültüyle çarpıştılar. Bobit koca elleriyle başıma vurdu. Gözünü kırparak ufaklık annenin memeleri sana ait olabilir ama ablanın memeleri bana ait. Umarım bir gün seninle iyi arkadaş oluruz dedi. Kendimi Bobit'in koca ellerinden kurtardım. Onun o komik ve çirkin yüzüne nefretle baktım. İçimdeki acıyı sözcüklerle tarif etmek imkansızdı. Altıncı ablamın memeleri o pürüzsüz ve yumuşacık yeşim taşından oyulmuş emsalsiz hazineleri bu gece bu pudralı yüzünde incecik tüyler olan Amerikalı'nın eline düşecekti. Onları avuçlayacak, istediği gibi dokunacak, dilediği gibi yoğuracaktı. Altıncı ablamın o hamur gibi beyaz, iki kavanoz bal gibi tatlı, tüm gökleri denizlerini dolaşsanız bir benzerini dahi bulamayacağınız eşsiz lezzetteki memeleri bu gece kar gibi beyaz dişleri olan Amerikalı'nın ağzına girecekti. Onları ısıracak, kemirecek, isterse iki kuru deri parçasına çevirene dek emecekti. Beni en öfkelendirip en çok kahreden şey de altıncı ablamın bunlara çoktan gönüllü olmasıydı. Shangguan Niandi, ben sadece seni bir ot parçasıyla biraz gıdıklamıştım ama karşılığında bana iki tokat attın. Sana biraz dokundum diye yüzüme şarabı boca ettin. Ama Bobit'in seni elleyip ısıracak olmasını memnuniyetle kabul ettim. Bu dünya hiç de adil değil. Siz ucuz yaratıklar, niye benim kalbimdeki acıyı anlamak istemiyorsunuz? Bu dünya üzerinde memeleri benden daha iyi anlayan, benden daha fazla seven ve onların nasıl korunması gerektiğini benden daha iyi bilen hiç kimse yok. Ama sizler benim iyi niyetimi yanlış anlıyorsunuz. Ben eşek başımıyım. Birden gözyaşlarına boğuldum. Bobit bana anlamsız bir mimik yapıp omuzlarını silkti. Shangguan Niandi'nin kolundan tutup onu başka masalarla kadeh kaldırmaya götürdü. Bir garson çorba getirdi. Çorbanın içinde sapsarı yumurta sarılarıyla ölü birinin saçlarını andıran bir şeyler yüzüyordu. Masadaki yoldaşlarım yan masadan öğrendikleri bir numarayla beyaz kaşıklarını çorbaya daldırıp iyice karıştırdılar. Çorbanın koyu kıvamlısı daha iyidir. Çorbayı karıştırırken çorbayı dört bir yana sıçrattılar elbet. Kaşıkları ağızlarına götürmeden önce özenle üflediler. Sonra höpürdeterek içtiler. Simalyang beni dürterek, küçük dayı sen de biraz içsene çok güzel olmuş. Keçi sütü kadar lezzetli dedi. Hayır dedim içmem. O zaman otur biraz, herkes sana bakıyor dedi ardından. Gözlerimi meydan okur gibi dört bir yanda gezdirdim. Kimse bakmıyordu. Simalyang yanlış istihbarat vermişti. Her masanın ortasından yükselen beyaz buharlar gördüm. Ampullere kadar yükseliyor, sonra ısının etkisiyle sise dönüşüp hemen ardından da gözden kayboluyordu. Her masanın üzeri etrafa saçılmış bardak ve tabaklardan darmadağınıktı. Misafirlerin yüzü bulanıklaşmaya başlamış, kilisenin içi buğucu bir alkol kokusuyla dolmuştu. Yeni evliler onur masasına geri dönüp asıl yerlerine oturmuşlardı bile. Shangguan Niandi'nin, Shangguan Zaodi'nin kulağına eğilip bir şeyler fısıldadığını gördüm. Acaba ne konuşuyorlardı? Acaba konuştuklarının benimle bir ilgisi var mıydı? Shangguan Zaodi başını sallayınca Shangguan Niandi ağzını hemen onun kulaklarından uzaklaştırıp eski görkemli duruşunu aldı. Eline çorba kaşığını aldı, çorbaya daldırdı. Sonra kaşığı ağzına götürdü. Dudaklarını ıslatıp çorbayı kibar bir tavırla içti. Shango Anyandi, Bobbitt'i bir aydan biraz daha fazla bir süredir tanıyordu. Ama çoktan farklı bir insan olmuştu. Bir ay kadar önce o lapayı hübürleterek içen sen değildin sanki. Bir ay önce burnunu yüksek sesle sümkürmüyor muydun sen? Ondan hem tiksindim hem de ona hayranlık duydum. Bir insan nasıl böyle hızla değişebiliyordu? Çok düşündüm ama cevabını bulamadım. Garsonlar ana yemeklere geçti. Haşlanmış mantılar, iştahımı mahveden solucan gibi noodle'lar ve çeşit çeşit renkli küçük pastalar geldi. İyice tembelleştim. Size misafirlerin o yemekleri yerkenki hallerini anlatmayacağım. Sinirlerim alt üst olmuştu ve karnım acıkmıştı. Annem ve benim şu keçi beklemekten iyice gerilmiş olmalıydılar değil mi? Peki neden ayağa kalkıp orayı terk etmiyordum hala? Çünkü Simaku yemekten sonra Bobbitt'in davetlilere Batı'nın maddi ve kültürel üstünlüğünü bir kez daha gösterecek bir şey olduğunu açıklamıştı işte. Onun bir film oynatacağını biliyordum. Duyduğuma göre elektrikle canlanan bir dizi resim art arda bir perdenin üzerinde gösteriliyordu. Bunu ikinci ablam annemi onur masasına davet ederken söylemişti. Annem de 20 yıl önce o şeyi gördüğünü söylemişti. O zamanlar Almanlar gelip kendi beyaz bir toza benzeyen gübrelerini satmak için bir film göstermişler. Filmde tarlalara serpilen o beyaz tozun ekinleri büyüttüğünü görmüşler ama kimse inanmamış. Bizim buralarda bir sap çiçek için bile hayvan gübresi kullanılır. Almanlar gübreyi bedava dağıtmış, köylüler de gübreyi alıp gölete dökmüşler. O yaz göletteki nilüferler deli gibi büyümüş. Yaprakları değirmen taşı büyüklüğündeymiş. Hem etli hem de kalınlarmış ama niyeyse nilüferler pek çiçek açmamış. Köylüler işte şükür ki bu oyuna gelmemiş. Almanların kendilerini aldattığını düşünmüşler. O nasıl bir gübreymiş ki çiçeğin yaprakları gelişmesine rağmen bir türlü çiçek açmıyormuş. Bu işte kesinlikle bir bit yeniği olmalıymış. Ya o beyaz gübreden yetişen ürünlerden zehirlenselermiş? Ziyafet sonunda bitti. Garsonlar koşturarak büyük bir sepet getirdi. Rüzgar gibi esip, bulut gibi süpürerek masalardaki bardak ve tabakları patır patır sepetin içine fırlattılar. Sepetin içine attıkları sağlam bardak ve tabaklardı. Ama kaldırdıkları sepetin içindekiler artık bardak tabak kırıklarından başka bir şey değildi. Bir düzine asker de koşarak yardımlarına geldi. Masa örtülerini aldıkları gibi katlayıp tekrar koşturarak uzaklaştılar. Garsonlar tekrar koşturup uçarcasına yeni masa örtüleri serdi. Ardından masalara üzüm, salatalık, karpuz, armut ve Brezilya kahvesi denilen tatlı patates yağı renginde tuhaf kokular yayan bir şey getirdiler. Cezve üstüne cezve geldi. Sayısını bilemedim. Ardından bardak üstüne bardak geldi. Onları da sayamadım. Geğiren misafirler yeniden masalarına oturdu. Şu Brezilya kahvesi denen şeyden tereddüt içinde deneme amaçlı birer yudum almaya başladılar. Sanki bir Çin ilacını içerlermiş gibi. Askerler üzerinde kırmızı kumaşla örtülü bir makinenin bulunduğu kare bir masaya taşıdılar. Simaku alkışlayarak, film birazdan başlayacak. Dostlar, birazdan bizlere çok önemli bir şey gösterecek olan Bobbitt'i huzurlarınıza çağırıyorum, diye yüksek sesle bir açıklamada bulundu. Bobbitt, heyecanlı alkış sesleri içinde ayağa kalkıp kalabalığa doğru saygıyla eğildi. Ardından o kare masanın yanına gidip kırmızı örtüyü kaldırdı. O gizemli ve şeytani makine huzurlarımızdaydı işte. Bobbitt marifetli parmaklarıyla makinenin üzerinde bulunan büyüklü küçüklü parlak tekerlekleri oynatınca makinenin bağırsaklarından yüksek sesli guruldamalar yükseldi. Kılıç keskinliğinde parlak beyaz bir ışık birden kilisenin batı duvarının üzerine vurdu. Kalabalık coşkuyla tezahürat yaptı, ardından çekilen taburelerin sesleri duyuldu. Herkes ışığın yansıdığı yöne döndü. Işık önce toprak altından daha yeni çıkarılıp büyük çarmıhın üzerine yeniden çivilenmiş olan hünnap ağacından yapılmış İsa'nın yüzüne vurdu. Bu kutsal idolün yüzünün çehresi çok değişmişti. Gözlerin içinde sarı renkli küçük reishi mantarları bitmişti. Dindar bir Hristiyan olan Bobbitt düğünün kilisede yapılması için ısrar etmişti. İsa Mesih gün boyunca Bobbitt ve Shango Anyandi'nin evlilik merasimini gözlerinde bitmiş mantarlar eşliğinde izlemişti. Akşam olunca Mesih'in gözlerine yansıtılan ışık mantarlardan buharlar çıkarmaya başladı. Işık daha sonra Mesih'in yüzünden göğsüne kaydı. Göğsünden karnına, karnından da çinli bir marangozun bir nilüfer yaprağıyla örttüğü daha aşağı bölgelerine. Oradan da ayak ucuna yansıdı. Işık en sonunda gri bir duvarın üzerinde asılı duran, çevresinde siyah bir çerçevenin olduğu dikdörtgen şeklindeki beyaz çarşafa yansıtıldı. Işık siyah çerçevenin içine sığdırılmaya çalışılırken biraz titredi. Çerçeveden taştı ama en sonunda sabitlendi. Bu sırada makinenin saçaklardan akan yağmur damlaları gibi sesler çıkardığını duydu. Işıkları söndürün diye bağırdı Babit. Tak diye bir sesle kirişleri asılmış olan bütün ampuller karardı. Aniden karanlığın içine daldık. Ama Babit'in o tuhaf bir canavarı andıran makinesinin saçtığı beyaz ışık daha da beyaz ve daha da parlak bir hale geldi. Yansıyan ışığın içinde grup grup küçük böcekler uçuşmaya başladı. Işığın ortasında pervasızca uçan bir pervanenin gölgesi yansıdı. Birden beyaz çarşafın üzerine. Pervanenin gölgesi normalde olduğundan kat be kat daha büyüktü. Karanlığın içindeki kalabalık yine neşeli tezahüratlara başladı. Birinin çığlık attığı bile duyuldu. O elektrikli gölgeler işte tam karşımda duruyordu. Bu sırada o akkor ışık limitin içinde birinin kafası belirdi. Simaku'nun kafasıydı bu. Işığın vurduğu kulakları iyice şeffaflaşmıştı. Kulaklarının içine dolanan kanı görebiliyorduk. Arkasına dönüp başını ışığın kaynağına çevirince yüzü birden düzleşip beyaz bir sayfaya dönüştü. Çarşafın üzerine onun o koca kafası yansıyordu. Karanlığın içinden yine neşeli kahkahalar duyuldu. Bu kez onlara ben de katıldım. Otursana otur diye öfkeyle bağırdı Babit. Işığın içine giren ince, narin ve beyaz eller Simaku'nun kafasını aşağı doğru bastırdı. Duvarın üzerinden patlama sesleri duyuldu. Beyaz çarşafın üzerinde siyah noktalar belirdi. Sanki biri ateş ediyordu. Ardından çarşafın yanında asılı duran siyah bir kutudan müzik sesi duyuldu. Biraz Huguni, biraz da Suana'yı andırıyordu. Ama ikisi de değildi. Dipnot, üflemeli bir Çin müzik aleti. Bu ses sanki bir kevgirden süzülen marş fasulyeli nudludan çıkan o ince ve tenekemsi sese benziyordu. Çarşafın üzerinde aşağıdan yukarıya doğru akan sıra sıra irili ufaklı eğik yazılmış bazı beyaz yazılar göründü. Hepimiz neşelendik. Ne demişler? Su aşağıya doğru akar. Ama bu yabancı yazılar suyun doğasına aykırı bir şekilde yukarıya doğru akıyordu. Çarşaftan taşıp duvarın karanlığında kayboldular. Acaba yarın sabah onları kilise duvarının üzerinde görebilecek miydim? İşte ben böyle tuhaf şeyler düşünürken çarşafın üzerinde şırıl şırıl akan bir nehir belirdi. Nehrin kenarında ağaçlar vardı. Ağaçların üzerinde ise kuşlar, zıplayıp cıvıldaşan kuşlar. Ağzımız açık donuk kaldık. Kimsenin aklına tezahürat yapmak gelmedi. Ardından sırtında tüfek taşıyan, gömleğinin önü açık, göğsü kıllı bir adam beliriverdi. Ağzında bir sigara vardı. Sigaradan dumanlar çıkıyordu. Adamın burun deliklerinden de dumanlar çıktı. Aman tanrım ne garip. Birden ormanın içinden bir ayı fırlayıp adamın üzerine atladı. Kilisenin içindeki kadınlar çığlık attı ve birinin silahını kurduğu duyuldu. Işığın içine yine biri giriverdi. Yine kim Simaku'ydu bu. Revolverini doğrultup ayıyı vurmak istedi ama ayının görüntüsü onun sırtında parçalanıvermişti bile. Otur çabuk otursana diye bağırdı Babit. Aptal bu bir film. Simaku oturana kadar perdedeki ayı çoktan ölmüştü. Ayının göğsünden yeşil bir kan sızıyordu. Avcı olan adam ayının yanında durmuş tüfeğine mermi koyuyordu. Orospu çocuğu diye bağırdı Simaku. Ne atıştı. Perdedeki adam başını kaldırdı. Benim anlamadığım bir şeyler mırıldandı. Sonra küçümseyici bir tavırla gülümsedi. Ardından tüfeğini omzuna attı, iki parmağını ağzına sokup keskin bir ıslık çaldı. Islık sesi kilisede yankılandı. Nehrin yanındaki toprak yolda dört nala gelen bir at arabası belirdi. Arabayı çeken atın kibirli ve gururlu bir duruşu vardı. Bu bana biraz salakça geldi. Atın koşum takımları çok tanıdıktı. Sanki bir yerlerde görmüştüm. Arabanın sürücü sırasının arkasında ayakta bir kadın duruyordu. Kadının uzun saçları rüzgarda salındı ama ne renk olduğunu seçemedim. Kadının kocaman bir yüzü vardı, alnı çıkıktı. Gözleri çok güzeldi. Kıvrık kirpikleri bir kedinin bıyıkları gibi siyah ve sertti. Ağzı da kocamandı. Siyah ve parlak dudakları vardı. Onun çok ahlaksız olduğunu hissettim. memeleri kuyruğundan yakalamış iki beyaz tavşan gibi zıplayıp durdu deli gibi. Memeleri öyle iriydi ki Şanguan ailesindeki hiçbir meme onunkilerle boy ölçüşemezdi. At arabasını sürerken bana doğru yönelince kalbim tutuştu. Dudaklarım kaşındı, ellerim terlemeye başladı. Hemen hızla ayağa kalktım ama kalkar kalkmaz güçlü bir el başıma bastırıp beni taburenin üzerine oturttu. Arkama dönüp baktım. Ağzı açık duran bir adam gördüm, tanımıyordum. Adamın arkasında insan kaynıyordu. Daha bir sürü insan vardı. Kilisenin giriş kalabalıktan tıkanmıştı. Bazıları sanki kapının kirişine asılıymış gibi duruyordu. Dışarıda da içeri girmeye çalışan gürültülü bir kalabalık vardı. Perdedeki kadın arabayı durdurup arabadan aşağı atladı. Etiğini kaldırıp kar beyazı bacaklarını gösterdi. Sonra bağırmaya başladı. O adamı doğru seslendiğine kalıbımı basarım. Bir yandan bağırıyor, bir yandan da koşturuyordu. Elbette ki o adama bağırıyormuş. Adam ölmüş, ayıyı umursamaz bir tavırla tüfeğini yere attı. Başını yukarı kaldırıp kadına doğru koşmaya başladı. Kadının yüzü, gözleri, ağzı, beyaz dişleri, kabaran memeleri. Adamın yüzü, kalın kaşları, şahin gibi gözleri, parlak sakalları, adamın kaşını alnından ayıran parlak bir yara izi. Yine kadının yüzü. Yine adamın yüzü. Kadının ayakkabıları çıkaran ayakları. Adamın hantal ayakları. Sonra kadın adamın göğsüne atıldı. Kadının memeleri adamın göğsüne yapışıp düzleşti. Kadının ağzı birden adamın yüzünü gagaladı. Adamın ağzı kadının ağzına kilitlendi. Sonra senin ağzın benim ağzımın içinde, hemen ardından benim ağzım seninkinin. Birbirini besleyen iki ağız. İnlemeler ve cıvıldamalar bunları kadın çıkardı. Sonra elleri boyun ve bele sarılan eller, bu sayılmaz. Bir de ben seni elleyeyim. Sonra sen beni elle. En sonunda ikisi yumuşacık çimlerin üzerine düşüp yuvarlanmaya başladı. Bir erkek üstteydi, bir kadın. Yuvarlanıp durdular. 500 metre yuvarlanmışlardır, sonra durdular. Adamın kıllı eli kadının elbisesinin içine dalıp iri memelerinden birini avuçladı. Birden kalbim dayanılmaz bir acıyla ağrıdı. Gözlerimden sıcak gözyaşları süzüldü. Beyaz ışık sönünce perde karardı, o tuhaf bir canavarı andıran makinenin yanında bir ampul aydınlandı. Kalabalık nefes nefese kalmıştı, ağır ağır soludular. Kilisenin içi hınca hınç doluydu. Hatta önümdeki masanın üzerinde oturan birkaç kişi çıplak küçük çocuk bile vardı. Bobit makinenin yanındaki ışığın içinde bir peri gibi ayakta duruyordu. Makinenin tekerleri hala dönüyordu, döndü, döndü, döndü. En sonunda tak diye bir ses çıkarıp durdu. Simoku ayağa fırlayıp gülerek, vay anasını, durma durma şimdi, bir daha oynat diye bağırdı. Ayrım sonu sayfa 346.